Ayrım 26.
Asıl kötü olan da onların kendilerini beğenmiş tavırlarının onları gerçekten güçlü yapmasıydı. Bütün bunların bilincine vardığımda tarih çarkını nasıl geriye doğru döndürebileceğimi düşünmeye başladım. Bu zalimler topluluğunun geriye döndürülmesinin belli etmeden gerçekleşmesi gerektiğini biliyordum. Bu efendiler ırkının her şeyin farkına varmaması için iyi bir organizasyon ve akıllı taktikler gerekliydi. Bu konuda Mendel'in kalıtım yasaları bana yolu gösterdi. O kitabı okumak bana sanki vahiy gibi gelmişti. Birden ne yapacağımı, görevimin ne olduğunu, yaşama nasıl bir anlam verebileceğimi ve beni bu rezil kepaze duruma sokanlardan nasıl öç alacağımı biliyordum. Asıl sorun sırf öç almak değil, dünyayı kökten değiştirmekti. Bu çok insafsızca bir şey değil mi? Belki de. Ancak bu, onların binlerce yıldır süren zalimliklerini yok etmenin tek yoluydu. İtiraf ediyorum. İşin başında ben de yalnızca düş kuran sade biriydim. Laboratuvardan kurtulan birkaç türdeşimle bölgedeki diğer bazı türdeşlerime planımı anlattım. Ama onlar bu harika vizyonu benimle paylaşmayı reddettiler. Onları insanların kucağına iten şey rahatlık, aptallık ve korkuydu. İnsanların hiç de kötü olmadıklarını ve birlikte barış içinde yaşamak gibi saçma sapan şeylerden söz ediyorlardı. Elbette her yerde ve her türde olduğu gibi insanlar arasında da koyun gibi olanlar vardır. Ancak aslında o aptallar özgürlükleri için mücadele etmektense yaşamlarını birer esir olarak sürdürmeye ve konserve kutularındaki şu kokuşmuş şeyleri yemeye razıydılar. İçlerinde bana hak veren bir tek joker vardı. O, laboratuvarda olup biten her şeyi dışarıdan izlemişti ve insanların gerçek yüzünü tanıyordu. Böylece bir grup kurduk. O, ideolojimi yazmaya uğraşırken ben de projenin bilimsel yanı üzerinde çalışıyordum. Ama kuşku uyandırmamak için çok yavaş ilerlememiz gerekiyordu. Ben çalışmaya son derece tevazuyla başladım. Islah için gerekli özelliklere sahip yalnızca bir tek dişi ve erkekle giriştim işe. Önemli olan şey, evcilleşme genini birkaç nesil sonra yok etmek ve Felis Catus'a gerçek dışı görünüşü bakımından, gerekse davranışları ve içgüdüleri bakımından geri kazanmaktı. Ancak bunun çok kolay bir şey olmadığını hemen anlamıştım. Kullandığım dişiyle erkek birbirlerine çok yakın evlerde oturmalarına karşın kızıştıklarında diğer sıradan türdeşleri tarafından da rahatsız ediliyorlardı. Ya da bunlar kendiliklerinden onlara gidiyorlardı. Islah için seçilmeyen bu türdeşleri daha girişimlerimin ilk evresinde durdurmaktan başka seçeneğim kalmamıştı. İçlerindeki istek daha güçlü çıktığından onların bana kulak asmalarını engelliyor, onları tıpkı bir şehvet robotu gibi akıl dışı şeyler yapmaya zorluyordu. Ben de böylece onları benim karmaşık ıslah programımı bozmaya yeltendiklerinden birer birer öldürdüm. Gerçi yeni kuşaklar sevgililerini zaten kendi aralarından seçerek diğer standart olanlardan ayırıyorlardı. Ama aşk ateşi eş seçiminde bazen onların da gözünü kör ediyordu. O zaman da dişi standart olanlarla çiftleşmek istiyordu. Ancak iş daha oraya varmadan ben darbemi vuruyordum. Cesetleri nasıl ortadan kaldıracağımın yolunu da bana joker öğretti. Ancak ölümler yakında sona erecek çünkü yeni nesiller artık sıradan olanlarla çiftleşmeyi istemeyecek duruma gelecek. Böylece sorun kendi kendine çözülecek. Bu tam doğru değil. 1,5 hafta kadar önce benim nasıl bir fıstıkla birlikte olduğumu gözetleyen sen değil miydin? O zaman senin şu seçkin örneklerinden birinin standart biriyle nasıl çiftleştiğini kendi gözlerine görmüş olman gerek. Bir şeyi biliyormuşçasına gülümsedi. Bu benim işaretimdi Francis. Projenin hakkında bilgi sahibi olabilmen için sana yavaş yavaş çeşitli işaretler ve bilgiler gönderdim. Herhalde son 8 cesedi şu iyi yürekli ölü bekleyicisi Yesaja'ya gönderme işimin nedenini de biliyorsundur. Kendi türdeşlerimden birinin ağırlığını ta oraya kadar taşıyabilmek için artık çok yaşlı ve hastayım. Ancak bu gerçeğin bir yarısı. Mavi Sakal bana, sen daha buraya yeni taşındığında Sasha'nın cesedini ne kadar uzmanca incelediğini anlattı. senin ne kadar bana benzediğinden söz etti. Şu iyi yürekli yaşlı mavi sakal aslında seni bana şikayet ederken bu işi kafama koyduğumdan beri benim senin gibi birini beklediğimi bilemezdi ki. Çünkü tasarladığım bu kutsal hedefin ben öldükten sonra sona ereceği gibi bir büyüklük duygusu taşımıyordum içimde. Yeni ırkın bütün dünyaya yayılması daha yıllarca sürecektir. Gerçi bu mükemmel ırkın üyelerinin hepsinin bu plandan haberi var ve X günü gelip de start verilene kadar insanların yanında kalıp onlara yağcılık yapmaları ve onlara dokunmamaları gerektiğini biliyorlar. Ama yine de onlara ne yapmaları gerektiğini söyleyecek ve onları denetleyecek bir reise gereksinimleri var. Bu nedenle senin buraya taşınmana çok sevinmiştim. Bilgi edinmende sana yardımcı oldum. Olayların nedenleri üzerinde düşünmek zorunda kalasın diye senin varsayımlarını çürüttüm. Seni daha ilk gördüğümde er ya da geç bu gizemi çözeceğini biliyordum. İşte bu nedenle sana Nozem Tek'i yolladım. Evet, araştırabileceğim bir şey olsun diye yaptığım şeyin derin anlamını görüp işin sonunda nereye ulaşmayı amaçladığımız konusunda bir fikrin olsun diye yolladım onu sana Francis. İtiraf et, o mükemmel bir parça, öyle değil mi? Dehşet ve şaşkınlıktan öylesine bitkin düşmüştüm ki kendimi sıkmaktan neredeyse düşecektim. O bütün çılgınlardan daha çılgındı ve artık çoktan bir insana dönüşmüştü. Demek öyle, işaretler ve mucizeler ha? Ya şu kanlar içindeki Felicita? O da mı beni mutlu etmek istediğim parçalardan biriydi? Hayır, o olay trajik bir konuydu ve bir kazaydı ve hiç de planlanmamıştı. Ancak bu denli büyük bir organizasyonda kazalar da kaçınılmaz oluyor. Mavi Sakal bana ilk kez senden söz ettikten sonra seni izlediğimi itiraf ediyorum. Ayrıca o zavallı hayvanın bu konuyla hiçbir ilgisi de yoktu. O yalnızca insanların bir kurbanıydı, o kadar. O gece senin çatılar üzerinde Cladandus müritlerinden kaçıp Felicita'nın evinde gözden yittiğini gördüm. Seni kovalayanlar sonunda vazgeçip kendi yollarına koyulduklarında seni ve şu tanığını açık olan çatı penceresinden gizlice dinledim. Ancak o körün ileriki günlerde vereceği bilgilere sen daha hazır değildin. Bu nedenle sen Mavi Sakal'la oradan uzaklaştıktan sonra onun da hesabını gördüm. Dediğim gibi fındıkları yavaş yavaş yemeliydin, yoksa sindirmekte güçlük çekebilirdin. Peki ya Joker'e ne oldu? Baş propagandacını öldürerek büyük bir hata yapmadın mı? Başka ne yapabilirdim ki? Baskı altına girince her şeyi anlatabilirdi. Hem yalnızca sana değil, bildiklerini bölgedeki bütün ipsiz sapsızlara anlatabilirdi. Joker mükemmel bir hizmetkar, ancak korkunç derecede çenesi düşüktü. Bazen onun ikimizin birlikte uydurduğumuz şu Cladandus palavrasına bile inandığı duygusuna kapılıyordum. İnanç ve umut onun gerçek özel alanlarıydı. Zavallı kaçık. Aslında o benden çok daha iyi bir Cladandus olabilirdi. Öldürülmesi ise onun kendi isteğiydi. Ona bu bölgeyi terk etmesini ve kentte başka bir yere yerleşmesini önerdim. Ama o kendisi gibi yaşlı birini hiçbir insanın almayacağını söylüyordu. Evet evet, insanlar en çok bizim o sevimli ve komik bebeklik halimizden hoşlanırlar. Joker'in eski günlerinde olduğu gibi ortalıkta boşuboş dolaşmak için ne gücü vardı ne de canı bunu istiyordu. İşini çabucak ve acı vermeden bitirmemi istedi. Ben onu öldürmedim. Aslında bu iş benim tarafımdan yerine getirilen onun intiharıydı. Bir zamanlar kendisine büyük saygı duymuşken ona karşı büyük bir tiksinti duyuyordum artık. Her şey onun için ne kadar mantıklı, ne kadar açık ve masumdu. Cinayetler sözüm ona hiç de kişisel değilmiş ve kötü bir amaç taşımıyormuş meğer. Cinayetler sanki bir matematik problemi çözüyormuş gibi bir yöntemle yalnızca iyi bir amaca hizmet edecek ya da etmişlerdi. Yaşama karşı duyulan ne bir duygu ne de saygı vardı. Yalnızca cinayetlerle ve damla damla kanla ulaşılacak amaç vardı. Her şey çok basit ama aynı zamanda da dahiceydi. Zeka kötülük için kullanıldığında ne kadar tehlikeli olabiliyordu. Şimdiye kadar bu hep böyleydi. Bundan sonra da böyle olacaktır. Praetorius, Mendel, Clodandus, gerçekte bunların hepsi de tek bir kişiydi. Artık gerçekten her şeyi biliyorum, dedim tatsız bir biçimde. Aslında bütün bunları hiç öğrenmemiş olmayı isterdim. Yavaşça yerinden kalktı, ağır adımlarla çalışma masasına geldi ve bana düş görüyormuş gibi bir yüz ifadesiyle baktı. Sanki benim düşüncelerimi okuyordu. Bir süre sonra da bana korkunç bir fıkranın sonu gelmiş gibi yeniden acı dolu bakışlarla baktı. Hayır Francis, hayır. Sen her şeyi bildiğini sanıyorsun. Bu çok farklı bir şey dostum. Vazgeçmişçesine başını iki yana salladı. Bizim ruhlarımız eski dost Francis. Dahası bundan da öte. Biz ikiz kardeş sayılırız. Sen de bunu defalarca düşünmüş olmalısın. Bir şeyler bildiğini sanıyorsun değil mi? Bir şeyler bildiğine inanan, küçük, zeki bir hayvan olduğunu sanıyorsun sen. Bilmediğin o kadar çok şey var ki, hem de öyle çok şey var ki. Sen gerçekte ne biliyorsun ki? Sen yalnızca sıradan bir kentte yaşayan, sıradan küçük bir hayvansın. Her sabah uyanıp dünyadaki hiçbir şeyin seni tasalandırmayacağını çok iyi biliyorsun. O küçük, sıradan günlerini geçirip, geceleri de o küçük, sıradan uykunu tasasızca, huzur içinde uyuyup aptal düşler görürsün sen. Ama ben sana kabuslar gördürtmeye başladım, öyle değil mi? Sen bir düşte yaşıyorsun, sen kör bir uyur gezersin. Dünyanın nasıl bir yer olduğunu nereden biliyorsun sen? Dünyanın bir domuz ahırı olduğunu biliyor musun? Evleri yıkmak için domuzlar arandığını biliyor musun sen? Hayat bir cehennemdir. Peki hayatın içinde bütün olup bitenlerin anlamı nedir? Yeryüzünde her şey öyle kurgulanmış ki her acı ardından başka bir acıyı getiriyor. Dünya var olduğundan bu yana acı ve dehşet zincirleme tepkime gibi devam ediyor. Kim bilir, belki de başka yerlerde, yani uzak gezegenlerde, başka yıldızlarda veya başka evrenlerde durum pek farklı değildir. Kim bilebilir? Bu evrenin ve diğer bütün bilinmeyen evrenlerin içindeki çirkinliklerin yüceltilmesinin ardında çok büyük bir olasılıkla insanoğlu var. İşte böyledir insanoğlu. O kötüdür, kalleştir, hilekardır, bencildir, açgözlüdür, korkunçtur, delidir, sadisttir, çıkarcıdır, kana susamıştır, ziyankardır, vefasızdır, riyakardır, kıskançtır ve hepsinden önemlisi boş kafalı bir aptaldır. İnsanlar, işte böyledir insanlar. Ah Francis, dünyadaki insanların nasıl bir kendini beğenmişlik zırhı içinde olduklarını, bencillikten nasıl sarhoş olduklarını, pohpohlanmaya ne kadar muhtaç olduklarını, kendilerine söylenenlere kulaklarını nasıl tıkadıklarını, en yakın dostlarının başına gelen talihsizliklere nasıl duyarsız kaldıklarını, kendi içlerindeki uzun hesaplaşmaların açgözlülüklerini yok edeceği gerekçesiyle nasıl bütün yardım çağrılarından korktuklarını bilir misin sen? Gerçekten Francis, Çin'den Peru'ya kadar Ademoğulları böyledir işte. Peki ya diğerleri nasıldır? Bizler nasılız? Sana şu kadarını söyleyeyim sevgili dostum. Bizler farklı hamurdan yaratılmışız. Can sıkıntısı içinde sinek avlamaktan bıkan, tembel tembel bahçe duvarları üzerinde oturan, elektrikli sobaların arkasında mırıldanan, esneyen, yellenen, uyuklayan ve yaşamımızı fareler gibi gülünç hayvanların peşinden koşarak gülünç biçimde avlanmak gibi gülünç düşlerle geçiren ve Tanrı'yı iyi biri olarak kabullenen bizler, tercihlerimizi farklı marka konserve mamalardan yana kullanan bizler, bir zamanlar olduğumuz biçimimizden acıklı biçimde uzaklaşmış olan bizler, evet Francis, Felida ailesinin diğer bütün onurlu üyelerinden utanması gereken bizler, insanları taklit ediyoruz, tıpkı insanlar gibiyiz bizler. Sen gerçek bir insansın diye bağırdım. Sen tıpkı onlar gibi düşünüyorsun, onların yaptıklarını yapıyorsun. Onların dünyanın başına açtığı belaların hepsini yinelemek istiyorsun sen. Senin kurduğun düşler gerçek bir değişimin değil, kendi türdeşlerinden olan yüzlercesinin binlercesinin ölümüyle karşılaşılan yeni bir diktatörlüğün düşleri. Böyle değilse eğer şu senin güneş ülkende diğer hayvan türlerine nasıl bir rol biçtiğini söylesene. Bana bunun yanıtını ver lütfen. Hiçbir rol biçmedim. Onların hepsi aptal ve kaderlerine razı oluyorlar. Karşı koymak için ne istençleri ne de enerjileri var, anlıyor musun? Onlar doğuştan kurban edilmişlerdir ve günün birinde tıpkı insanların da olacağı gibi bizlerin köleleri olacaklar. Dünyanın yeni efendisi bizler olabiliriz Francis. Hanedanlar ve krallıklar kurabilir, gücümüzü okyanuslar ötesinde en uzak çöllere bile yayabiliriz. O kadar aptal olma Francis. Gözünün önündeki perdeyi kaldır da insanların bizlere neler yaptığını gör artık. Kendi aç gözleri için bizleri zevzek zevzek birer bebeğe, komiklik yapan maskaralara, o buz gibi günlerde sevebilecekleri birer nesneye, o berbat mahallelerindeki pitoresk birer ayrıntıya dönüştürmüşler. İşte bize yapılanlar bunlar. Bizlerin çok küçük olduğu dikkatini çekti mi hiç? Her aptal insan yavrusu bile bizi öldürebilir. Onlara karşı zaman ve sonsuza kadar korumasız, en kötüsü de aralıksız süren bu aşağılanmayı bizlerin hiç algılamamasıdır. Dahası buna alışmış olmamızdır. Dahası bundan hoşlanmaya bile başlamış olmamızdır. Kendi türünün bu aşağılık durumunda daha fazla yaşamasını mı istiyorsun? Bunu mu istiyorsun Francis? Sana yapılmayan bir şeyi başkalarına yapmaya kalkma Pascal. Pascal mı? Hah! Bu bir bilgisayar dili. İnsanlar tarafından yaratılmış bir bilgisayar dili. İşte bu da tipik insanca bir şey. Bizlere o geri zekalı isimleri veriyorlar çünkü içlerindeki o kırık dökük duyguları mutlaka bizlere de yansıtmak istiyorlar. Çünkü onların birbirleriyle konuşacak bir şeyleri yoktur. Bizlere bozulan arkadaşlıklarının ve sevgiyle duydukları gereksinimin yedeği olarak bakar onlar. Benim adım ne Pascal ne de Claudandus. Benim hala insanların verdiği kendi ismim var. Ben insanları yiyen türe ait bir felidayım. Peki ya Ziebold diye sordum. O senin yaşamını kurtarıp seni iyileştirmişti ya. Saçma. Yıllar boyunca katillik yaptığından onun içinde yalnızca suçluluk duygusu vardı. Vicdanını da bu zahmetsiz yola rahatlatmaya çalışıyor. O kadar. İşte onların hepsi böyledir Francis. Sahte ve yağcıdırlar. İkiyüzlülük onların kendisine her gün yeni kurbanlar verdikleri tanrısıdır. Bizleri de işte böyle yapmak istiyorlar. Yani bizleri kendi karikatür figürleri yapmak istiyorlar. Ancak ismi ister Pascal, ister Claudandus ya da Felida ya da her ne olursa olsun iyi insanlar da var. İnan bana. Ve günün birinde itiraf ediyorum, çok ilerilerdeki günün birinde yeryüzündeki bütün canlılar Tanrı önünde eşit olacak. Uyum ve dahası sevgiyle bir arada yaşayacak. Birbirlerini daha iyi anlayacaklardır. Hayır, hayır, hayır diye kükredi ve gözleri sonsuz bir öfke ve nefretle doldu. İyi insan yoktur, onların hepsi aynıdır. Anla artık bunu. Hayvanlar iyi insandır, insanlar da kötü hayvandır. Dikkatle ona arkamı dönerek yavaşça bilgisayarın tuşlarına eğildim. Herkes dünyayı yönetmek istiyor dedim acıyla. Ama gerçekten herkes bunu istiyor. Bütün mesele de bu değil mi? Her zaman önemli olan budur. Ve her tür kendi türünün bir numara olduğuna inanır. Ve her birey kendinin tahta çıkıp diğerlerine emirler verip onları yok etme hakkının kendinde olduğuna inanır. Ve herkes aslında kendini kandırır. Çünkü o tepedeki tahtlarda yalnızca ve soğuk vardır. Birbirimize söyleyecek pek bir şey yok dostum. Senin böylesi bir kabusu yaşama geçirme nedenlerini anlıyorum. Senin şu acımasız planına da belli ölçüde sempati duyduğumu da gizlemek istemiyorum. Ancak karşılığında bütün bunların, bu acımasız olayların olmasına karşıyım. Seninle mücadele edip kurduğum bu düzeni bozabilmek için elimden geleni yapacağım. Bunun için yemin ediyorum. Öncelikle işe bilgisayardaki bu yersiz dosyayı silmekle başlayacağım. Çok üzgünüm. Aşağıdan onun, asıl benim ne kadar üzgün olduğumdan senin hiç haberin yok Francis diye acıklı ve derin bir tonla fısıldadığını duydum. Sonra silme işlemini yerine getirebilmek için ön ayaklarımla tuşlara dokunduğumda uzun zamandır beklediğim o sesi duydum. Delicesine bir ciyaklamayla karışık havayı yırtan bir tıslama sesiydi bu. İçgüdüsel olarak kendimi yana attım, o da bütün gücüyle ekrana çarptı. Ben de onu bilgisayarın üzerinden aşağıya attım. Cam masanın kenarından aşağıya kayan monitör yere düşerek parçalandı. Monitörün görüntü lambaları boğuk bir sesle patladı, ekranın camı tuzla buz oldu ve aletin içinden çıkan yaylım şerareler pencerenin önündeki beyaz perdeleri tutuşturdu. Pascal ve ben tüylerimiz diken diken olmuş karşı karşıya kalmıştık. İkimiz de tehditkar biçimde kamburumuzu çıkartıp miyavlıyorduk. Karşımdaki karga kadar kara olan yaratık birdenbire iki ayağı üzerine kalkarak Asya kökenli bir savaş aracı gibi vınlayan sesler çıkartan bıçak kadar keskin ön ayaklarının pençeleriyle bana saldırdı. Ben de onun yaptıklarının aynısını yaptım ve masanın ortasında buluştuk. Birbirimizi pençelemeye başladık. Bu konumda cam masanın üzerine düştük, yuvarlandık, arka ayaklarımızla birbirimize vurduk. Birbirimizi rastgele ısırarak, acımasızca karşılıklı tırmalaşarak dövüştük. Bu arada Pascal her seferinde ön dişleriyle beni ensemden yakalayıp daha önceleri ustaca gerçekleştirdiği o meşhur ısırığını atmaya çalışıyordu. Ancak ensem yerine sağ kulağımı yakaladı ve olanca gücüyle ısırdı. Isırdığı yerden alnımdan gözlerime doğru ince bir şerit halinde kan akıyordu. Bunun üzerine korkarak yüreklendiğim için ben de ön dişlerimle Pascal'ın göğsünü ısırdım ve o inleyerek geri çekilip yarasını yalamaya başlayana kadar uzun bir süre onu salmadım. Bu arada alevler perdeleri bütünüyle yiyip bitirmiş, tavanı yalamaya başlamıştı. Eriyen plastik maddeler tavandan aşağıya damlayarak halıyı da yer yer tutuşturmaya başlamıştı. İçerisini pis kokan bir duman ve boğucu bir sıcaklık kapladı ve çıkan yangının parlak alevlerinin ışığı kanlar içindeki biz gladyatörlere vurarak dövüş için gerekli olan kışkırtıcı ışığı sağlıyordu. Bu cehennemden kaçmaktan başka bir şey düşünmüyordum artık. Ancak karşımdaki bu yaşlı savaşçı son dövüşünü yapıyordu ve benim buradan çıkmamı engelleyeceğinden korkuyordum. Böylece alevlerin dans eden ışıkları dev yalazalara dönüşüp ellerini ev sahibinin kitaplığına uzatırken biz de yaralarımızı yalayarak bir sonraki dövüşe hazırlanıyorduk. Göğsündeki yaradan oluk gibi kanlar akan Pascal, kıçının altında bir bomba patlamışçasına birdenbire üzerime fırladı, o katil dişlerini enseme geçirdi ve beni cam masanın üzerine yatırdı. Ancak dişlerini tam olarak enseme geçiremeden önce oradan kurtularak dört pençemi de kürküne geçirip onun masanın üzerine yatırdım.